İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Gönül frekansınız Erkam Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzını tutan, haftanın sıcak gelişmelerinin perde arkasını aralayan dünya gündemi programımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili dinleyenler, bir haftanın ardından yeniden beraberiz. Yine yoğun bir gündemle karşınızda olacağız. Türkiye açısından önemli bir haftayı geride bıraktık. Türkiye ilk kez halkın oylarıyla Cumhurbaşkanını belirledi. Dün itibariyle Yüksek Seçim Kurulu seçim sonuçlarını resmen onaylayarak Başbakan Erdoğan'ın 12. Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini açıkladı. Seçim sonuçları üzerine yapılan değerlendirmeler bir haftadır iç gündemin bir numaralı konusu oldu. Dünya gündemi olarak biz de programımızda dış dünyada seçim sonuçları nasıl değerlendirilmiş ona bakacağız. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin Orta Doğu ülkeleri, rejimleri ve halkları açısından ne anlam ifade ettiğini sorgulayacağız. Irak'ta IŞİD, yeni adıyla İslam Devleti Örgütü, Orta Doğu'nun gündemini belirlemeye devam ediyor. Irak'taki çatışma alanındaki son duruma bakacağız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Irak ve Suriye'de güçlenen Irak-Şam İslam Devleti örgütüne karşı oluşturulan bir çözüm planını cuma akşamı itibariyle onayladı. Kararın IŞİD üzerindeki etkilerini konuşacağız. Irak'a ilişkin ele alacağımız bir diğer konu, izleye geldiği politikalarla bütün kesimlerin tepkisini çeken ve başbakanlık görevini bırakmamakta ısrar eden Nuri Maliki'nin istifası olacak. Baskılara daha fazla dayanamayan Maliki görevini Cumhurbaşkanı Mahzum tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Haydar İbadi'ye teslim etmeyi kabul etti. Irak'ın geleceği açısından oldukça önemli bulunan bu kararın nasıl bir sonuç doğuracağını değerlendireceğiz. Hükümeti kurmakla görevlendirilen Haydar İbadi, Sünnileri de kucaklayacak bir hükümet kurmaya muvaffak olabilecek mi? İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu 2000'e yakın Filistinlinin şehit olmasının ardından kabul edilen ikinci ateşkes görüşmeleri 5 günlüğüne uzatıldı. Kalıcı ateşkesin sağlanması için yürütülen müzakerelerden sonuç alınıp alınamayacağı yönündeki beklentileri değerlendireceğiz. Mısır'daki gelişmeler başta olmak üzere dış politika gündeminde öne çıkan diğer gelişmelerin detaylarını konuşacağız. Türkiye medyasında çok fazla yer bulmayan ancak önemli gelişmelerin yaşandığı Libya'da olup biteni konunun uzmanından dinleyeceğiz. Pakistan yine karıştı. Pakistan'da neler olup bittiğini yine konunun uzmanından dinleyeceğiz. Evet, dış politikanın nabzını tutan dünya gündemi programımız başlıyor.
Dünya gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Programımıza Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin dış dünyadaki yansımalarıyla başlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına dünya basını yoğun bir ilgi gösterdi söylenebilir. Dilerseniz seçim sonuçları yabancı basında nasıl görülmüş kısaca hatırlayalım. Türkiye'deki seçimler ABD basınında geniş şekilde yer alırken, seçimin ilk defa doğrudan halk tarafından yapılması ve Başbakan Erdoğan'ın yeni Türkiye vurgusu basında öne çıktı. Birçok Amerikan medyası başbakanlığa geldiği günden bu yana Türkiye'yi değiştiren bir lider olarak belirtilen Erdoğan'ın halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı sıfatıyla siyasi alanda da daha da güçlendiği ve bu ivmenin hız kesmeden değişim ve ilerlemesinin devam edebileceği görüşü dile getirildi. Erdoğan'ın seçim başarısını kolay bir zafer olarak belirten ve Erdoğan'ın Türkiye'nin en az 5 yıllık siyasi hayatına hükmedeceğini yazan New York Times, Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde askeri vesayeti geriletti ve ülke ekonomisini iyileştirdiğine dikkat çekti. Wall Street Journal'da Erdoğan'ın 12 yıllık başbakanlık kariyerinin ardından ezici bir zaferle Türkiye'nin ilk doğrudan seçilen cumhurbaşkanı pozisyonu aldığını ve siyasi gücünü pekiştirdiğini yazdı. Aynı gazete Başbakan Erdoğan'la ilgili son yazısında ise Türkiye'nin yeni sultanı başlığını kullanmıştı. Washington Post Erdoğan'ın Türkiye'nin güçlü lideri olarak yerini sağlamlaştırdığını yazdı. Alman basını da Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarını ilk haber olarak duyuranlardandı. Der Spiegel, Türkiye güçlü adamdan yana oy kullandı başlığıyla verdiği haberinde Türkler, Başbakan Erdoğan'ın salt çoğunluk ile ilk turda yeni cumhurbaşkanı seçti. Erdoğan gelecekte muhafazakar İslami fikirlerini uygulamaya devam edecek yorumunda bulundu. Türkiye'deki seçimler ve sonuçları Orta Doğu kamuoyu tarafından da yakından takip edildi. Arap dünyasının önde gelen gazetelerinden Şarkul Avsat seçim sonuçlarını ilk sayfadan ve manşetten verdi. Şarkul Avsat'ın manşeti Erdoğan'dan rakiplerine Osmanlı tokadı şeklindeydi. El Hayat ise sonuçları Erdoğan için rahat bir zafer şeklinde sur manşetten gördü. Seçim sonuçları pazar gecesi belli olduğu halde Mısır'daki yarı resmi ve özel gazeteler ise Erdoğan'ın seçim galibiyetini neredeyse hiç görmediler. Yarı resmi El Ahram salı günkü nüshasında Erdoğan kazandı ancak Erdoğan intikam almak için kazandı. Muhalefet iktidar partisini hile yapmakla suçluyor ve ülkenin bölünmesinden korkuluyor gibi garabet başlıklarla seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundular. Sevgili dinleyenler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin dış dünyadaki yansımalarının ardından geçiyoruz Orta Doğu gündemine. IŞİD gündemin belirleyici aktörü olmayı sürdürüyor sevgili dinleyenler. Örgüt hem Irak hem de Suriye'deki eylemleriyle konuşulmaya devam ediyor. 10 Haziran 2014 tarihinden beri Musul ve çevresini ele geçiren ve son bir aydır Irak'taki Kürt bölgelerine göz diken IŞİD'in son günlerde hem Peşmerge'den hem de uluslararası güçlerin yaptıkları hava saldırılarında ciddi darbeler yediği biliniyor. Örgütün gerçekleştirdiği katliam haberleri yine dünya medyasında yer almaya devam ediyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri dün gece önemli bir karar üzerinde anlaşmaya vardı. IŞİD'e maddi destek veren ve vatandaşlarının örgüte üye olmasına izin veren ülkelere ekonomik yaptırımlar geliyor. IŞİD, Nusra Cephesi ve El-Kaide bağlantılı diğer tüm örgütlere acilen silah bırakma çağrısı yapan metinde BM üyesi ülkelerin tümüne de vatandaşlarının terörist gruplara yurt dışından katılmasını engelleme ve bu gruplara yardımları durdurma konusunda ekonomik yaptırımlar uygulanacak. Birleşmiş Milletler anlaşmanın 7. maddesi uyarınca El-Kaide ile bağlantılı tüm örgütlerle işbirliği yapan devletlere yaptırım uygulanıyor. IŞİD örgütü yakın zamandaki ilerleyişinden önce de bu listede El-Kaide'nin yanında yer alıyordu. Nusra Cephesi ise listeye bu yılın başlarında eklendi. ABD istihbaratına göre IŞİD, Irak'ta kontrolünü ele geçirdiği rafinelerden çıkarılan petrolü yerel alıcılara ve kaçakçılara satıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, IŞİD ve Nusra Cephesi ile yapılacak her türlü alışverişi de yasakladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi uzmanları tarafından 7. madde uyarınca El-Kaide bağlantılı tüm grupların aktiviteleri takip ediliyor. Öte yandan Irak'ta bu haftanın en önemli gelişmesi mezhepçi politikalarıyla eleştirilen Nuri el-Maliki'nin istifa etmesi oldu. Irak'ta kendisinin yerine Haydar İbadi'nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesini kabul etmeyen Nuri Maliki baskılara daha fazla dayanamadı ve görevinden Haydar İbadi lehine çekilmeyi kabul etti. Irak'ta Cumhurbaşkanı Fuat Mahsun, Şii İttifakı'nın adayı İbadi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş ancak Maliki bu kararı tanımadığını açıklamıştı. Maliki'ye Irak içinden ve dışından görevi bırakması için baskılar geliyordu. Son olarak İran'ın dini lideri Hameney de İbadi'yi destekleyen bir açıklama yapmıştı. Otoriter ve mezhepçi politikalar uygulamakla eleştirilen Maliki, bazı Sunni aşiretlerin IŞİD'e destek vermelerinin sorumlusu olarak gösteriliyor. Bu arada medyaya yansıyan iddialara göre Irak'taki kaosun bir numaralı sorumlusu Başbakan Maliki'nin ABD ve İranlı yetkililerle yaptığı pazarlıklar sonucu görevinden istifa etmeyi kabul ettiği belirtiliyor. Maliki'nin yargılanmama ve 11 milyar doları bulan servetine dokunulmazlık güvencesi karşılığında görevinden ayrılmayı kabul ettiği ileri sürülüyor. Sevgili dinleyenler, Irak'taki siyasi krizin aşılmasına katkı sağlayacak ilk adım 15 Temmuz'da atılmış ve Irak parlamentosundaki oylama sonucunda yeni meclis başkanı Sünni Selim Abdullah Cumhuri olmuştu. Meclisin 24 Temmuz'daki oturumunda ise Kürtlerin adayı Fuat Mahsun, Irak'ın yeni cumhurbaşkanı seçilmişti. Fuat Mahsun, görevi kendisinin adaylığına büyük destek veren ve geçtiğimiz günlerde uzun tedavi sürecinden sonra Irak'a dönen Celal Talabani'den devraldı. Mahsun, Irak meclisindeki oylamada aynı zamanda Maliki'nin liderliğini yaptığı Kanun Devleti Koalisyon'dan da büyük destek aldı. Irak'ta siyasi taraflar arasında yazılı olmayan bir anlaşma çerçevesinde meclis başkanı Sünnilerden, başbakan Şiilerden, cumhurbaşkanı ise Kürtlerden seçiliyor. Peki Irak'ın mustakbel başbakanı El-İbadi kimdir? Nuri el-Maliki hükümetinin istifa etmesinin ardından merkezi Irak yönetiminin yeni başbakan adayı olan Haydar el-İbadi, uluslararası çevrelerle ilişkileri ve Irak içerisinde yürüttüğü politikalarıyla tanınıyor. Elektrik mühendisi olan İbadi, Dava Partisi'nin Londra temsilciliğini yaptı. 1979'da partinin yönetim kuruluna seçilen Haydar el-İbadi, 1980'de atandığı partinin merkezi Beyrut'ta bulunan Orta Doğu Ofisi Başkanlığı görevini Londra'da ikamet etmesi nedeniyle başkasına devretti. İbadi Saddam Hüseyin döneminde İngiltere'de yaşaması ve aynı zamanda İngiltere vatandaşı olması nedeniyle batılı siyaset ve ekonomi çevreleriyle yakın ilişkiler kurma imkanı bulduğu belirtiliyor. ABD'nin Irak'ı işgal edip Baas rejimini devirmesinden sonra 11 Mayıs 2003 ile 28 Haziran 2004 tarihleri arasında Irak Devlet Başkanlığı statüsünde olan Paul Bremer başkanlığındaki geçici koalisyon yönetiminde danışman kurulu üyeliği yapan İbadi, sonrasında İyad Allawi hükümetinde Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı görevini yürüttü. Bakanlığı döneminde yolsuzluk iddialarıyla karşılaşan İbadi, Saddam döneminde görev alan bürokratların ve Sünni çalışanların devlet kademelerinden uzaklaştırılması politikasını destekleyen isimlerden biri olarak anılıyor. Eski Başbakan Celal Talabani'ye 2005-2006 yılında danışmanlık yapan İbadi, aynı yıllarda Irak Meclisi Ekonomi ve Yatırım Komisyonu'nun başkanlığını yürüttü. Dava Partisi'nin siyasi büro sorumlusu ve sözcülüğünü görevini üstlenen Haydar İbadi, Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildiğinde meclis başkan yardımcılığı görevini yürütmekteydi. ABD'nin desteğini alan Fuat İbadi'ye İran'da destek veriyor. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Haydar el-İbadi'nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Böylelikle ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2003'teki müdahalesinden bu yana ABD ve İran yönetimlerinin uzlaşıyla yönetime gelen Irak hükümetlerinin bir yenisini daha kurulma ihtimali ortaya çıktı. Irak'taki bazı Sünni liderler de yeni hükümeti kurmakla görevli Başbakan Haydar İbadi ile çalışabileceklerini açıkladı. Bir grup Sünni lider ortak kaleme aldıkları açıklamada merkezi hükümette olduğu gibi kendi bölgelerindeki güvenlik ile yönetim konularında Sünnilere eşit haklar tanınması durumunda yeni hükümete katılabileceklerini belirttiler. Irak ordusunda reform çağrısı yapan Sünni liderler açıklamalarında siyasi mahkumların da serbest bırakılması gerektiğini istiyor. Daha önce ülkedeki en güçlü Sünni aşiret liderlerinden Ali Hatem Süleyman, Sünnilerin hakları korunduğu takdirde yeni başbakan ile çalışmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Öte yandan Irak'ta Aşiret Devrimcileri Konseyi liderlerinden Nacih El-Mizan, hükümeti kurma görevi verilen Haydar El-İbadi'den devrimci Sünni bölgeleri kendi ordusuna sahip bölgesel yönetimlere dönüştürmesini talebinde bulundu. Sevgili dinleyenler, Irak gündeminden geçiyoruz. Libya'daki gelişmelere medyamızda yeterince yer bulamayan Libya'da neler olup bittiğine bakacağız. Kaddafi sonrası bir türlü istikrara kavuşamayan, siyasi sisteme dışarıdan yapılan müdahalelerle gündeme gelen Libya'da hem siyasi cephede hem de askeri cephedeki gerginlikleri konuşacağız. Mısır yönetiminin Libya'ya askeri müdahale imasında bulunduğu konjonktürde Libya'da neler olup bittiğini telefonumuzun diğer ucundaki gazeteci yazar Ömer Faruk Bey ile görüşeceğiz.
Alo.
Ömer Bey merhaba. Öncelikle
merhaba.
Teşekkür ediyoruz programımıza yapacağınız katkılardan dolayı. Ömer Bey, Libya'yı konuşmak istiyoruz. Yani malum Arap Baharı'nın önemli duraklarından biriydi Libya. Kaddafi'nin devrilmesinin ardından girdiği çatışmacı ve siyasi istikrarsızlık ortamından bir türlü çıkamadı. Libya'da son dönemde yaşananlar, devrimlerin yaşandığı diğer ülkelerin aksine belki buna Yemen'i de dahil edebiliriz. Bizim kamuoyumuzda çok fazla gündeme gelmiyor ne yazık ki. Devrim sonrası Libya'da olup biteni daha iyi analiz edebilmemiz açısından Libya'nın sosyal ve siyasal yapısına ilişkin bir genel değerlendirmede bulunmanızı isteyerek başlayalım söyleşimize.
Ben de bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Radyonuzun bütün dinleyicilerine selamlayarak başlamak istiyorum. Bir olayı algılayabilmek için önce onun köklerine, tarihi boyutlarını bir miktarda bilmekte fayda var. Biliyorsunuz Arap ülkeleri, Arap dünyası özellikle Osmanlı'nın yıkılmasından sonra ulusal liderler tarafından yönetilmeye başlandı. Ancak bu ulusal liderlerin büyük bir kısmı o gün ülkeyi işgal eden emperyalist güçlerle bir şekilde işbirliği halindeydi. Her ne kadar bu işgalci güçler ülkeyi terk etseler de yerlerini yine kendileriyle işbirlikçi liderlere, güçlere bıraktılar. Bu oyun yaklaşık 30-40 sene Arap dünyasında devam etti. Halklar artık şunu demeye başladılar. Biz işgalci güçler döneminde daha bunu söylemeye başladılar. Halklar özellikle dünyanın öbür tarafındaki, öteki taraflarındaki özgürlükleri özellikle medya yoluyla tanıdıkça, gördükçe, Özellikle de Türkiye gibi bir İslam ülkesindeki özgürlükleri gördükçe, demokrasinin gücünü, imkanlarını tanıdıkça kendi ülkelerinde de değişiklik istediler. Çok ciddi birikmiş bir gaz vardı. Bu gazı bir şekilde patlatmak için hazırlık içerisine girdiler ve patlattılar. Fakat umulmadık bir şey oldu. Bu liderler çok hızlı bir şekilde gitti. Küresel emperyalizmin batılı güçler bu hızlı değişime hazır değillerdi. Dolayısıyla ciddi bir şok yaşadılar. Ancak bu liderler, rejimler çökmesine rağmen arkasından devrimciler kendilerini çok hızlı bir şekilde adapte edemediler yeni sürece. Ayrıca yani devrim karşıtı güçler çok hızlı bir şekilde toparlanarak devrimcilere karşı organize oldular. Evet. Libya bunun en güzel örneğidir. Yani Kaddafi, evet Kaddafi lider olarak iktidardan uzaklaştırıldı. Ancak Kaddafi'den geriye kalan güçler hızlı bir şekilde toparlanarak özellikle komşu ülkelerin de desteğiyle başta Mısır ve Cezayir, Çad gibi ülkelerde tekrar örgütlenerek bunlar ülke içerisinde operasyon yapmaya başladılar. Şu anda Libya'da olan olaylar aslında bundan ibarettir. Bir de buna devrimcilerin yapmış oldukları bazı yanlışlıklar, hatalar da eklersek Libya'daki olayları daha iyi anlamış oluruz diye düşünüyorum.
O hataların altını çizebilir misiniz? Ne gibi hataları işlemiş oldular?
Evet, aslında şöyle söyleyeyim. Libya ciddi bir İslam toprağıdır. Türkiye'den toprak bütünlüğü, Libya toprakları Türkiye'den daha fazladır, daha büyüktür. Neredeyse iki katıdır. Ancak nüfusu çok azdır. Yani bu kadar büyük topraklara yayılmış nüfus oranı çok azdır. Kaddafi maalesef ülkede yerel olarak hiçbir kurumsal yapı bırakmamıştır. Hemen hemen devletin ordusu da dahil olmak üzere her şey bir şahsa bağlı olarak yürüyordu. Ordu kalmadı, polis gücü kalmadı, devlet yapılanması son derece naifti, zayıftı. Bundan dolayı yani devrimciler rejim çöktükten sonra ellerinde hiçbir şey bulmadılar. Buna bir de şeyi eklerseniz yine Kaddafi döneminde çok ciddi şekilde ön plana çıkarılan aşiretçilik, kabilecilik ve bölgecilik. Bütün bunlar devrimcilerin önünde ciddi bir sorun olarak ortaya çıktı. Ayrıca devrimi yöneten insanlar böyle çok idealist, araziden uzak, siyasi tecrübelerden uzak, ekonomi tecrübeleri olmayan insanlardı. Bütün bu problemlerle nasıl baş edecekleri konusunda ciddi sıkıntılar yaşadılar. Bir de biraz önce söylediğim gibi karşıt devrimci güçler birden toparlanarak özellikle Batı'nın da desteğiyle daha ilk seçimde operasyon yaptılar ve tekrar devrimcilerin karşısındaki olan güçler neredeyse tekrar iktidar olma yoluna geldiler. Bütün bunlar Libya halkında ciddi karamsarlıklar oluşturdu. Örneğin devrimcilerin en büyük hatalarından bir tanesi, bunu bütün devrimciler için söylemek mümkün değil. Ama özellikle yurt dışından gelmiş ve Libya halkının tarihsel birikimi, dini kültürü, tecrübesiyle pek de uyuşmayan operasyonlar yaptılar, eylemler yaptılar. Özellikle Selefi güçler gittiler. Örneğin daha önceden önemli evliyaların, salihlerin kabirlerini havaya uçurdular ve bunu yapmaya da devam ediyorlar. Fakat çok enteresan, bunu yapanların büyük bir kısmı aslında çok da devrimle uyuşan insanlar değil. Ama halka öyle bir empoze yapıyorlar ki, öyle bir algı oluşturuyorlar ki sanki devrimcilerin tamamı o bölgedeki Maliki mezhebiyle çatışan, tasavvufla çatışan, kabirleri yıkan bir görüntü veriyorlar. Hem bunu yapıyorlar, öbür taraftan da devrimcilere karşı yani bu devrimciler yapıyor diyorlar. Aslında bunu büyük bir kısmı devrimcilere, bu tip şeylere karşı. Örneğin bir örnek vermek gerekirse Mısrata devrimcileri kendilerini bu insanlardan uzak tutabilmek için bölgelerine bu insanları bile sokmuyorlar ki Libya devriminde Mısratalılar son derece önemli ve etkin bir güçtür.
Evet. Ömer Faruk Bey, şimdi devrim sonrası Libya'da siyaseti belirleyen pek çok aktörler ortaya çıktı. Bu aktörlerin tanıtılması açısından, tanınması açısından hangi aktörler var? İslamcılar, liberaller ve bunların toplumsal tabanlarına ilişkin kısa bir malumat verebilir misiniz?
Bir kere her şeyden önce Libya'da liberaller bile dediğimiz insanların hemen hemen tamamı Türkiye İslamcıları kadar dindar insanlar. Yani Libyalılar dindar insanlar, Müslüman insanlar. Libya'da İslam'ın dışında bir seçenek yok. Ancak örgütsel anlamda yani o bölgedeki şöyle diyebiliriz, daha netleşmiş, belki siyasal İslamcılar dediğimiz insanların önünü tıkayabilmek için bölgesel güçler, Körfez gücü güçleri, Körfez, Mısır ve diğer ülkeler Libya'da çok farklı bir, Batı'nın da desteğiyle farklı bir oyun oynadılar. Örneğin Sisi tecrübesini Hafter yoluyla Libya'ya dikte etmeye çalıştılar, dayatmaya çalıştılar. Libya halkı da bunu yemedi ve direndi. Yani yeni bir Kaddafi ile karşı karşıya kaldıklarını düşünerek Hafter'e karşı ciddi bir direnç oluşturdular. Hafter güya ulusal bir uzlaşma sağlamak için ortaya çıkmış bir askeri liderdi. Ancak Bingazi bölgesindeki havadan Bingazi halkına özellikle yapmış olduğu bombalamalar, saldırmalar Libya halkında bir güvensizlik oluşturdu. Arkasından Mısrata devrimcilerinin özellikle Trablus'a girmeleri, Trablus havaalanını kuşatmaları, daha sonra Trablus'un büyük bir kısmını yeniden ele geçirmeleri, tabii Mısrata devrimcilerin yanında öbür illerden ve bölgelerden gelen devrimcilerle birlikte yaptılar bunu. Hafter'i ciddi anlamda zor durumda bıraktı. Trablus'a yapmış olduğu operasyonları büyük oranda durdurmak zorunda kaldı ve tekrar kendi üssü olan Kahire'ye çekilmek zorunda kaldı.
Evet. Ömer Bey, şimdi Libya devrim sürecinde de Kaddafi'nin yıkılmasının ardından da Libya dış müdahalelere açık bir ülke konumunda oldu hep. Bugünkü konjonktürde hangi güç merkezleri Libya üzerinde hangi hedefler doğrultusunda bir göç mücadelesi yürütüyorlar?
Çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Libya'da herkes var. Yani İngilizler belli aşiretler üzerinde oynuyorlar. İtalyanlar belli aşiretleri organize etmeye çalışıyorlar. Fransızlar belli aşiretlerle çalışıyorlar. Tabii ki Türkiye'nin bölgede çok yakın dostları var. Türkiye bütün Libya'nın bütünlüğünden yana, Libya'nın iş barışına bir an önce demokrasiye geçmesi ve çok partili sisteme geçerek barış ve huzura kavuşmasından yana oynuyor. Yani bölgesel güçler ise örneğin Mısır ve Körfez ise ekonomik yönden çok güçlü olan, petrolü çok fazla olan Libya'nın çok fazla istikrarlı olmasını istemiyorlar doğrusu. Niye? Çünkü güçlü bir Libya Körfez sermayesine rakip bir sermaye olacak, serbest bir sermaye olacak. Güçlü bir İslami yapı Mısır'ın çok hoşuna gitmiyor. Çünkü Mısır biliyorsunuz ahdetmiş, kendi kendine söz vermiş bir rejim var şu anda. İhvan adına, Müslüman kardeşleri adına nerede ne varsa hepsini yok etmek için, buna Gazze'de dahil, evet, yok etmek için and içmiş bir yani akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla Libya'nın müdahale edenleri gerek bölgesel gerekse uluslararası çok fazla diyebilirim.
Evet. Ömer Bey, şimdi sonuç olarak Libya özelinde, Libya'da hiçbir siyasi ve sosyal grubun ülkeyi tek başına yönetebilecek güçte olmadığı anlaşılıyor. Peki çözüm ve Libya'nın geleceğine ilişkin sizin öngörünüzü alayarak Libya konusunu tamamlayalım.
Şimdi çok ilginç bir şey. Geçen de çok ileri düzey Libya devrimcilerin liderlerinden birisiyle görüştüm. Biliyorsunuz Libya'da bütün Libyalıların itiraf ettiği bir şey var. Libya'nın aydınları, ekonomistleri, iş adamları, önde gelen kimseleri genelde Misrata'dan çıkar diyorlar. Yani bu çok bilinen, teslim edilen bir şey. İkinci güç unsur olarak ise Zintanlılar. Zintanlılar şu anda özellikle bu Trablus havaalanı operasyonundan önce havaalanı tutan ekiplerdi, tutan devrimcilerdi. Aslında bunlar da devrimde belli roller olmuş insanlar. Zintanlılar Mısratalılara gelerek şöyle bir teklifte bulunuyorlar. Diyorlar ki, biliyorsunuz Mısratalılar ve Zintanlılar Libya'yı yönetecek iki önemli aşiret. Dolayısıyla gelin el ele verelim ve bütün Libya'yı beraber yönetelim. Paylaşalım Libya yönetimini diyorlar. Ancak Mısratalıların tepkisi şu oluyor. Hayır, biz bütün Libya'da bütün Libyalıların katılımıyla demokratik, çok partili bir rejim oturtmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu çok partili sistemde sadece iki aşiretin yönettiği bir Libya istemiyoruz gibi bir cevap verince tekrar anlaşamıyorlar. Şunu söylemeye çalışıyorum. Eski alışkanlıklar, kabile alışkanlıkları, Kaddafi tecrübesi henüz yok edilmiş değil. Tabii ki bir ülkenin vatandaşları ülkedeki liderlerinden etkilenerek şekilleniyorlar. Ülkedeki rejimlerden etkilenerek şekilleniyorlar. Dolayısıyla şu anda aşiretler aslında hala daha Kaddafi'yi göndermekle birlikte Kaddafi tecrübesinden ve zihniyetinden kendilerini arındırmış değiller yani.
Evet. Ömer Bey, yani Libya'yı öyle gözüküyor ki önümüzdeki dönemde de konuşmaya devam edeceğiz ama dünyanın gündeminde başka bir konu var. Irak'taki gelişmeler var, IŞİD faktörü var. Bir iki soru da Irak'a ilişkin görüşlerinizi almak istiyoruz hazır sizi bulmuşken. Malum IŞİD'in Irak'ta Musul'la başlayan işgaline ilk başta kayıtsız kalan Batı dünyası özellikle IŞİD'in son dönemdeki askeri başarılarının ardından harekete geçtiği gözüküyor. Dün de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkan bir karar var. Siz neye bağlıyorsunuz Batı'nın Irak'taki tedirginliğine?
Önce şu Libya konusunu kapatmadan önce bir tavsiyede bulunmak istiyorum dinleyicilerimize.
Lütfen.
Özellikle Türkiye'deki cemaatler ve kaliteli okullara sahip cemaatler ve bütün kurumlar, cemaat olan veya olmayan bütün kurumlara bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bir şekilde Libyalı dostlarımızla ilişkiye geçerek özellikle orta ve lise düzeyinde öğrenciler getirebilirler Türkiye'ye. Libyalı aileler bunlara hazırlar. Türkiye'yi çok seviyorlar. Türkiye'ye çok sık gidip geliyorlar. Dolayısıyla gelecek 10 yılı kurtarmak istiyorsak Libya'da 10 yıl içerisinde çok kaliteli gençler yetiştirebiliriz. Çünkü Libya'da eğitim tamamen durmuş durumda. Bundan sonra Libya'yı daha çok problemler bekleyebilir. Ancak bir kuşak, az da olsa bir kuşak yetiştirebilirsek belki Libya'nın gelecekteki liderlerini Türkiye yetiştirmiş olur diyorum. Teşekkür ediyorum Libya dosyasını kapattım.
Evet.
Evet.
Irak'a ilişkin.
Irak'la ilgili olarak şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz Maliki yönetimi maalesef çok mezhepçi, faşist ve ayrımcı uygulamalar yaptı. Bütün yönetimi neredeyse, bütün bakanları neredeyse feshederek, bütün bakanlıkları feshederek neredeyse ülkeyi tek başına yönetmeye kalktı. Ancak bunda başarı olma şansı yoktu. Yani 2-3 tane Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Başbakanlık gibi birkaç tane bakanlığı ofisine almıştı. Bunun dışında Sünni liderleri parlamentodan kovmaya kadar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi'yi ülkeden sürmeye kadar birçok operasyon yaptı. Sünni kesim son derece rahatsız oldu Maliki'nin bu operasyonlarından. Daha sonra Sünni kesimden yurt dışında toplanmaya başladılar, yeniden örgütlenmeye başladılar. Daha önceden özellikle Amerikan işgaline karşı direnen Sünni devrimciler El-Kaide ile ciddi sorunlar yaşamışlardı. Yani bugünkü IŞİD'in temelini oluşturan El-Kaide ile ciddi sorunlar yaşamışlardı. Kendi bulundukları bölgelerden El-Kaide'nin temsilcilerini, IŞİD'i tamamen temizlemişlerdi. Fakat Maliki'nin aşırı Sünnilere karşı aşırı politikaları onları yeniden koalisyon yapmaya itti. Ve bu ilk koalisyon denemesi de Musul'da oldu. Musul'da bütün Sünni aşiretler ve IŞİD temsilcileri anlaşarak bir operasyon yaptılar. Bunun arkasında başka nedenler var mıydı? Bunu hala sorguluyoruz. Çünkü bu kadar kolay teslim etti kimse beklemiyordu. Ve Musul'daki ordunun ki en önemli birliklerden bir tanesiydi. En ağır silahları hem aşiretlerin hem de IŞİD'in eline geçti. Ancak şöyle bir beklenti vardı. IŞİD ve diğer aşiretler bu silahları elde ettikten sonra Bağdat'a doğru yürüyecekleri bekleniyordu. Hatta böyle bir yönlenme başlamıştı. Ancak bir de gördük ki IŞİD silahları Kürdistan bölgesine yönelmeye başladı. Kürtlerle çatışmaya başladılar. Şimdi de yine duyuyoruz ki 250 tane zırhlı aracıyla sözde halifemiz Suriye'ye yönelmiş. Evet. Yani son derece karmaşık bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyadaki bu sıkıntıların Türkiye'ye yansımaması için bence Türkiye'deki cemaatler, gruplar, hükümet, devlet, istihbarat çok ciddi önlemler almak zorunda diye düşünüyorum.
Ömer Bey, şimdi Irak'tan mevzu bahis açıldığı zaman haliyle yeni hükümeti kurmakla görevli Fuat İbadi'nin, Malik'in istifasından ardından Fuat İbadi hükümeti kurmakla görevlendirildi. Öncelikle bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ardından Sünni aşiretlerin İbadi hükümetine desteklerini olacağını, şartlı desteklerini olacağını söyleyen aşiretler oldu. Sünni aşiretlerin İbadi hükümetine desteğini sürdüreceğine inanıyor musunuz? Nasıl görüyorsunuz İbadi'nin hükümeti kurma başarısını veyahut da başarısızlığını?
Şimdi ortada çok ciddi bir kan davası oluştu. Yani bunu bir kere göz ardı edemeyiz. Ancak her zaman söylediğimiz bir şey var. Irak'ta ne Sünniler Şiileri yok edebilirler, ne de Şiiler Sünnileri yok edebilirler. Bugüne kadar yaşadığımız tecrübelerde bunu gösterir. Dolayısıyla Şiiler ve Sünniler oturarak bir şekilde aynı parlamento altında oturarak ülkeyi yönetmeleri gerekiyor. Yani bunu yapmadıkları takdirde ülkede iç savaş devam edecektir. İşte IŞİD gibi farklı unsurlar ve güçler de ortaya çıkarak bu yani defekto durumu değerlendireceklerdir ve kötüye kullanacaklardır. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla yani ortada ciddi kan davaları var. Biraz önce söylediğim gibi. Sistani dün Maliki'yi getirmişti. Onun fetvasıyla Maliki gelmişti. Bugün yeni bir fetvayla Sistani Maliki görevden alınarak, Sistani fetvasıyla Maliki görevden alınarak Fuat İbadi göreve getirildi. Şöyle çok ilginç bir şeydir. Geçen seçimlerde yani Maliki karşıtı partiler daha güçlü oy almasına rağmen gerek bölgesel, açık söylemek gerekirse İran'ın, gerekse uluslararası güçlerin dayatmasıyla antidemokratik bir şekilde Maliki başbakan yapılmıştı. Şimdi ise Maliki en çok oy alan lider olmasına rağmen yine antidemokratik bir şekilde aynı usulle Maliki iktidardan uzaklaştırıldı. Bu da Orta Doğu'da demokrasinin hala daha oturmadığını, halkların iradesiyle nasıl oynandığını görmek açısından önemli. Peki Sünniler Fuat İbadi'ye destek verecekler mi? Evet, şu anda parlamentoda Fuat İbadi'ye destek veren hali hazırda insanlar var. Muhtemelen denemeyi bekleyeceklerdir. Ancak maalesef asker, polis tamamen Şii güçlerin elinde olduğu için onlar da operasyonlara devam ettiği sürece yani bir ulusal uzlaşı barış ilan etmedikleri sürece Fuat İbadi'yi de çok kısa zamanda eskiyeceğini düşünüyorum. Ama temennimiz odur ki Irak'ta Şiiler ve Sünniler bir araya gelerek bir barış politikası, bir barış projesi çerçevesinde yeniden devletlerini, hükümetlerini kurmalarını temenni ediyoruz.
Biz de sizin temennilerinize katılıyoruz. Ömer Faruk Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli vakitlerinizi bize ayırdığınız için.
Ben de teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenler, gazeteci yazar Ömer Faruk Korkmaz Bey'in bu değerlendirmelerinin ardından şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden beraber olacağız. Sevgili dinleyenler, aranın ardından Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programımızdaki beraberliğimiz sürüyor. Birinci bölümde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin dış dünyadaki yansımalarına, Irak ve Libya'daki gelişmelere bakmıştık. Şimdi Gazze gündemine geçiyoruz. Malum İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 2000'e yakın Filistinli'nin ölümünün ardından kabul edilen ikinci ateşkes görüşmeleri 5 günlüğüne uzatılmış bulunuyor. Kalıcı ateşkesin sağlanması için yürütülen müzakerelerden sonuç alınıp alınamayacağı merakla bekleniyor. Hamas yetkililerinin açıklamalarına göre İsrail heyetinin kelime oyunları yüzünden Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması gecikiyor. Hamas yetkililerinden Halil Hayye, Kahire'deki müzakerelere ilişkin düşman sürekli ertelemede bulunuyor diyen Hayye, kalıcı ateşkes için öne sürdükleri şartları şu şekilde sıralıyor. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği her türlü saldırıyı durdurması, 8 yıldır devam eden ablukayı kesin olarak sonlandırması, halkımızın su ve toprak haklarından elini çekmesi, liman ve havalimanı hakkımıza engel olmaması. Öte yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik bir aylık saldırının sonuçlarına ilişkin yorum ve analizlerde İsrail'in hedeflerine ulaşamadığı vurgulanmaya devam ediyor. İsrail uzmanı olarak bilinen Gazze Şeridi'ndeki Ümmet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adnan Ebu Amir, İsrail'in başarısız olduğunu ifade ederek İsrail uğruna Gazze'ye savaş açtığı hiçbir hedefi gerçekleştiremedi. Daha önceki saldırılarında da hiç bu derece başarısız olmamıştı. İsrail çocukları, kadınları öldürmek ve sivillerin başlarına evlerini yıkmaktan başka bir şey de başarılı olamadı diyor. Ebu Amir, İsrail medyasının Gazze saldırılarına yönelik 4 boyutlu hezimet kavramını kullandığını ve bununla güvenlik, askeri, ekonomik ve stratejik anlamda İsrail'in başarısız olduğuna işaret edildiğini söylüyor. Filistin direniş örgütlerinin düzenledikleri önemli operasyonlarını video kayıtlarıyla belgelemesinin kendisini yenilmez olarak gören İsrail'e bir tokat olduğunu ifade eden Ebu Amir şöyle devam ediyor. Filistinli örgütler İsrail ordusunun en iyi onlarca askerini öldürdü. Başta Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları olmak üzere direniş örgütleri İsrail'i yıkmayı amaçladığı tünelleri kullanarak vurdu diyor. Sevgili dinleyenler, Gazze'den geçiyoruz Mısır gündemine. Mısır'ın seçilmiş meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yapılan askeri darbenin üzerinden bir yıl geçti. Darbenin yıl döneminde merkezi New York'ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü bir yıl boyunca Mısır'da yapılan araştırmaların yer aldığı bir rapor bu hafta gündeme damgasını vurdu. Rapora göre Mısır güvenlik güçleri darbe karşıtı gösteriler sırasında en az 1150 kişiyi sistematik biçimde öldürdü. Örgütün icra direktörü Kenneth Ross, Dünya Rabia Günü olarak kabul edilen 14 Ağustos Rabiatul Edeviye Meydanı'nda 817 kişinin Mısırlı güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü, bunun dünyada tek bir günde en fazla sayıda göstericinin öldüğü katliamlardan biri olduğunu kaydetti ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'na Rabia katliamını soruşturması için çağrıda bulundu. 3 Temmuz 2013 tarihinde Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El-Sisi komutasındaki Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin darbe gerçekleştirdiği günden katliamların sembol tarihi olan 14 Ağustos tarihine kadar tamamı sivil, binlerce kişi öldürüldü, yaralandı ve hapsedildi. Bu arada Rabiatul Adeviye Meydanı'ndaki kanlı baskında şehit olan Esma El-Biltaci'nin annesi Sena El-Biltaci, kızının kabrine isminin yazılmasına Sisi hükümetinin izin vermediğini belirtti. Biltaci, Mısır makamları Esma'nın kabrinin üzerine adının yazılmasını bile çok gördü. Mezar taşı koyduk, kaldırdılar. Arkadaşları gidip kabre şehit Esma'nın kabri Esma cennette yazdı. Buna da tahammül edemediler ve kabrin Esma'ya ait olduğunun anlaşılmaması için her yeri boyadılar açıklamasında bulundu. Öte yandan Mısır'daki askeri darbenin ardından protestoların merkezi haline gelen Rabiatul Adaviye ve Nahda Meydanı'nda yapılan kanlı baskının yıl dönümü nedeniyle başlayan protestolar dün gece de devam etti. Bu arada Körfez'den Mısır'a yapılan yardımlara rağmen Mısır'daki ekonomik problemler katlanmaya devam ediyor. Mısır'da yaklaşık 2 ay önce akaryakıta yapılan %78 oranındaki zam bütün hayati alanları etkisi altına almaya başladı. Gıda, ulaşım, iletişim, elektrik ve doğalgaz gibi birçok kalemde %50 civarında artış gözleniyor. Sisi yönetiminin önümüzdeki 5 yıl boyunca sübvansiyonları kaldırmayı hedeflediği belirtiliyor. Bu arada Körfez ülkelerinin 3 Temmuz sonrasında olduğu gibi Mısır'a petrol yardımı yapma konusunda cömert davranmayacağı siyasi analizlerde dillendiriliyor. Körfez ülkelerinin 85 milyona yaklaşan Mısır'ı taşıma suyuyla ayakta tutamayacağı vurgusu yapılıyor. Öte yandan Mısır'daki darbeye darbe diyemeyen Batı dünyasının Sisi'ye olan desteği ise sürüyor. Bu konuda en çarpıcı yorumlardan biri ünlü yazar Robert Fix'e ait. Fix, Sisi'nin İsrail'in güvenliğini sağladığı sürece Batı'nın Sisi'nin arkasında durmaya devam edeceğini belirtiyor. Mısır gündeminden geçiyoruz. Yeniden karışan Pakistan'da hükümet karşıtı gösterilere. Pakistan'da hükümetin istifası için Perşembe günü Lahor'dan yola çıkan on binlerce gösterici başkent İslamabad'a ulaştı. Ayrı konvoylar halinde 14 Ağustos'ta Lahor'dan yola çıkan iki muhalif partinin taraftarları farklı yerlerde mitingler düzenleyecek. Pakistan Adalet Hareketi lideri İmran Khan, Başbakan Nawaz Sharif ve hükümetini istifa etmeye çağırdı. 2013'teki seçimlerin şaibeli olduğunu söyleyerek yeniden seçim yapılması gerektiğini ifade ettiler. Halk Hareketi Partisi lideri ve din adamı Tahir Kadri, hükümet istifa etmesini ve yeni bir sistem oluşturmasını talep ediyor. Kadri, Pakistan'ın siyasi sisteminde gerçekleştirmeyi istedikleri devrim öncesinde teknokratların ve bürokratların bir milli birlik hükümeti oluşturması gerektiğini belirtiyor. 2013 seçimlerinde zafer kazanan Nawaz Sharif'in partisi parlamentoda 189 koltuk kazanmıştı. Pakistan Adalet Hareketi 34, Halk Hareketi Partisi ise 46 sandalyeyi ele geçirmişti. Muhalefet seçimlerde hile yapıldığını iddia ediyor. Hükümet ise gösterilerin demokrasiyi hedef aldığını belirtiyor. Pakistan'daki yükselen tansiyonun nedenlerini Pakistan uzmanı gazeteci yazar Mahmut Osmanoğlu Bey ile görüşeceğiz. Mahmut Bey, hoş geldiniz programımıza. Öncelikle teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Mahmut Bey, Pakistan yine karıştı. Yani evet. Hükümetin istifası için Perşembe günü Lahor'dan yola çıkan binlerce, on binlerce göstericinin Pakistan'a, başkenti İslamabad'a ulaştığı ve karşıt göçler arasında çatışma haberleri geliyor. Nawaz Sharif hükümetinin karşı karşıya kaldığı en ciddi krizlerden biri olarak yorumlanıyor. Pakistan'da neler olup bittiğini dinleyicilerimize özetlemenizi istirham ediyoruz.
Estağfurullah. Pakistan'ın yumuşak karnı çok fazla. Yani sadece sivil siyasi hareketler değil, askeri militan hareketler de var. Yani özetlemek gerekirse yani bunun ana ve temel nedenlerinden en büyüğü Pakistan'ın nükleer bir güç olması. Yani hem Müslümanların kendi hayatlarını en rahat bir şekilde yaşayabilecekleri bir toprak parçası olarak kurulmuş olması ve ardından da nükleer silahı elde etmiş bir ülke olmasının bedelini ödüyor Pakistan. Dolayısıyla Pakistan'da biraz önce ifade ettiğim gibi yumuşak karınlar oldukça fazla. Bunlar bazen militan hareketler şeklinde ortaya çıkabiliyor. Bazen mezhebi gerginlikler şeklinde ortaya çıkabiliyor. Bazen siyasi gerginlikler şeklinde ortaya çıkabiliyor. Bu son Pakistan'ın karşı karşıya olduğu, tabiri caizse sivil direniş diyelim, Pakistan Avam Hareketi ile Pakistan Adalet Hareketi'nin birlikte düzenlediği bir bağımsızlık veya özgürlük yürüyüşü diye bir yürüyüş uzun zamandır üzerinde konuşuluyordu ve Pakistan'ın bağımsızlık günü olan 14 Ağustos'ta ülkenin Pencab eyaletinin başkenti Lahor'dan federal başkenti İslamabad'a doğru bir konvoy yola çıktı. Daha önceden izin verilmemişti, daha sonra izin verildi ve İslamabad'a ulaştılar. Daha önceden tüm yollar kesilmişti. Bundan önce de bu tür siyasi faaliyetler oldu ama bu iki taraf Pakistan'da bir değişiklik dönüşüm olmadan İslamabad'a gelip başlatacakları oturma eylemini bitirmeyeceklerini söylemişlerdi. Bu tamamen siyasi bir hareket, sivil bir hareket ama bazı gerginliklerden dolayı arada çatışmalar çıkabilir ve kan dökülebilir. Ve hükümet bir istikrarsızlıkla karşı karşıya kalabilir. Bu istikrarsızlık durumunda ülkenin geriye doğru oldukça uzun dönemler askeri yönetimleri var. Geçtiğimiz zannediyorum bu Ağustos'un başı itibariyle de federal başkent olan İslamabad'da tüm hukuk ve düzen ordunun eline bırakılmıştı. Eğer bu aradaki gerginlik çok fazla artar ve federal başkentin dışına da taşarsa askerin hareketlenmesi söz konusu olabilir. Şu an yani taraflar bunu reddediyor olsalar bile bu huzursuzluğun yaygınlaşmasıyla birlikte böyle bir durum gündeme gelebilir. Çünkü ülkenin tarihinde de daha önce Zülfikar Ali Bhutto zamanında, Zülfikar Ali Bhutto'nun iktidarda olduğu bir zamanda muhalefet bu tür sivil eylemlerle hükümeti düşürmüştü. Ardından ülkeye askeri yönetim gelmişti. Ziyaülhak'ın başında olduğu askeri yönetim gelmişti. Dolayısıyla işlerin çığırından çıkması tekrar dengelerin Pakistan'da askerin lehine bozulmasına yol açabilir.
Evet. Mahmut Bey çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Sevgili dinleyenler, dünyadan derlediğimiz haberlerle programımızı tamamlıyoruz. Alman istihbaratı Türkiye'yi izlemiş. Alman Der Spiegel dergisi Alman istihbaratının 2009'dan beri Türkiye'yi izlediğini öne sürdü. Dergi Alman yetkililerinin hafta başında Türk hükümeti nezdinde girişimlerde bulunarak özür dileyeceğini de yazdı. Dergiye göre Alman hükümeti Alman İstihbarat Teşkilatı'na Türkiye'yi izlemesi için 2009'da talimat ve yetki verdi. Alman İstihbarat Teşkilatı'ndan Türkiye ile ilgili elektronik alan istihbaratı dahil her türlü bilgiye ulaşması istendi. Alman İstihbaratı çalışma belgesini yenileyerek Türkiye'yi izlenmesi gereken ülkeler listesini aldı. Der Spiegel dergisi haberini çift taraflı çalışan bir Alman ajanın Washington yönetimine ulaştırdığı istihbarat verilerine dayandırdı. Türkiye'de bazı şehirlerde Suriyeli sığınmacılara yönelik şiddet olaylarının artması dolayısıyla açıklama yapan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu üyesi Halit Hoca, olayların arkasında art niyetli provokasyonların olduğunu söyledi. Gaziantep'te yaşananları derin hüzünle karşılıyoruz diyen hoca, Osmanlı döneminden beri Türkiye'de çok sayıda etnik grubun beraber yaşadığını ve Osmanlı Devleti'nin bu gruplara kucak açtığını aktardı. Hoca, Suriye halkının hem Cumhuriyet döneminde hem de öncesinde Türkiye'ye destek verdiğini ve mültecilere kucak açtığını dile getirdi. Suriye halkının ülkede yaşanan iç savaştan dolayı göç etmek ve 3 yıldır mağdur durumda yaşamak zorunda kaldığını dile getiren Halit Hoca, tarih boyunca hep evini açmış olan Suriye halkı şu an başkalarının evlerine sığınmak zorunda kalmıştır ifadelerini kullandı. Suriye halkının isteği Türkiye'de ölümden uzak güven içinde iyi bir yaşam sürmektir diyen hoca, Türkiye halkı ve hükümetinin her anlamda Suriye halkına sahip çıktığını belirtti. Suriye halkı başka halklara ve ülkelere yük olmamak için elinden gelen çabayı gösterdi. Bu halk kendisine yardım edenleri tarih boyunca nesilden nesile aktararak anlatacak diyen hoca, son dönemlerde bazı şehirlerde yaşanan şiddet olayları ile ilgili olarak ise bu olayların provokatif olduğunu belirtti. Rejim bunu Suriye halkına sahip çıkan halk ve ülkeleri karıştırmak ve Suriyeliler hakkında kötü bir imaj yaratmak için yapıyor. Reyhanlı'daki bombalı saldırı bunun büyük örneklerinden biri. Buna çok üzüldük. Suriye rejimi hep buna benzer provokatif girişimlerde bulunuyor dedi. Kıymetli dinleyenler, bu haberimizle Dünya Gündemi programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle ben Beytullah Demircioğlu hepinize hayırlı günler diliyorum.